kapalı havalara, soğuk günlere veda. Taptaze bahara ise merhaba. Tabiat aylar süren uykusundan uyanıyor, dönüşüyor ve yenileniyor. Sen de doğayla birlikte değişmeye ve yenilenmeye ne dersin? Merak etme, yalnız değilsin. Bu değişim yolculuğunda Hayvel, uzman psikologlarıyla her zaman yanında.
Merhaba, ben Ali Yağız Baltacı. Bilgisel'de bu hafta Deniz Baykal'ın kaset süreciyle CHP'den ayrılışını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçiş sürecini masaya yatırıyoruz. Öyleyse başlayalım. Siyaset, halkı ikna sanatı olduğu kadar vahşi doğada dahi eşine az rastlanan bir hayatta kalma mücadelesidir. Bu savaşta bazen en güvendikleriniz, bazen uçurumun kenarından çekip kurtardıklarınız, bazen ise kol kanat gerdikleriniz sizi yok edebilir. Tıpkı şimdi anlatacağımız hikayede olduğu gibi. Türkiye, 6 Mayıs 2010 gecesi video paylaşım sitesi Meta Cafe'de paylaşılan bir içerikle ayağa kalktı. Bir yatak odasının içini gösteren bu videoda çıplak bir kadın ve yarı çıplak bir erkeğin üstlerini giyinmesi gösteriliyordu. Türkiye gündemine bomba gibi düşen videodaki erkeğin CHP Genel Başkanı, ana muhalefet lideri Deniz Baykal, kadınınsa CHP Ankara Milletvekili Nesrin Baytok olduğu iddia edildi. 8 Mayıs 2010'da videoyu barındırdığı için Meta Cafe'ye erişim engeli geldiğinde Türkiye'de videodan haberdar olmayan neredeyse kimse kalmamıştı. Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi liderin müstehcen görüntüleri halk tarafından izlenmişti. Bahsi geçen video Akit gazetesinin internet sitesi habervaktim.com adlı web sitesinde de paylaşıldı. Türkiye olayın etkisiyle çalkalanır dursun, herkes Deniz Baykal'ın yapacağı açıklamayı beklemekteydi. Baykal ise kameraların karşısına 4 gün sonra 10 Mayıs tarihinde çıktı. "Bu bir kaset olayı değildir, bu bir komplodur" sözleriyle başladığı 11 dakikalık konuşmasında yer yer gözleri dolan, yer yer sesi titreyen, yer yer öfke ve isyanını ele veren Baykal belki de yaşamının en zor açıklamasını yaptı.
"Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa etmem hiçbir şekilde bu komploya teslim olmak ya da kaçmak anlamına gelmez. Tam tersine bu bir meydan okumadır. Bu anlayışla bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığından istifa ediyor. Bu komplonun hedefi sadece ben değilim. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'dir."
Baykal bu sözlerinin ardından istifa etti. İstifa kararının birçok kurmayı içinde sürpriz olduğu anlaşılıyordu. Belli ki Baykal bu kararı kendi başına almış, metni kendisi yazmış, en yakınlarıyla bile paylaşmamıştı. Partililerin gözyaşları ve tezahüratları arasında güçlükle genel merkezi terk etti. Deniz Baykal istifa kararı sonrası 06CHP01 plakalı makam aracıyla, arkasında kendisini büyük bir konvoyla takip eden basın ordusuyla beraber Çayyolu semtinde Angora evlerindeki konutuna geçti. Baykal'a o gün arabada tek bir kişi eşlik ediyordu. O kişi parti genel sekreteri Önder Sav'dan başkası değildi. 2000 yılından beri partinin genel sekreterlik koltuğunda oturan Önder Sav, tüm otoriteler tarafından partinin en güçlü ismi olarak gösteriliyordu. 1950'lerin sonunda siyasete girmiş, ihtilallerin, tankların, İsmet Paşaların, Ecevitlerin döneminde pişmişti. Bir siyaset kurdu, CHP örgütlerinin lideriydi. Önder Sav aynı zamanda Deniz Baykal'ın da 55 yıllık arkadaşıydı. Bülent Ecevit'in İsmet İnönü'yü genel başkanlık yarışında mağlup eden ekibinin Baykal'la beraber önemli ayaklarından biriydi. CHP tarihinin en uzun süre genel sekreterlik yapan ismi olan Önder Sav, Baykal'ın istifa sürecinde de gözlerin ilk çevrildiği kişi olmuştu. Zira herkes çok iyi biliyordu ki Önder Sav kimi isterse o kişi genel başkan olacaktı. Önder Sav konuya ilişkin yaptığı ilk değerlendirmede oldukça sağduyulu bir imaj ortaya koydu. Sav, CHP olarak Deniz Baykal'ın yanında olduklarını, bu komplonun hesabını soracaklarını ve genel başkanlarına sahip çıkacaklarını söyledi. tüm CHP'lilerin büyük memnuniyetle karşıladıkları bu konuşma Baykal'ın da hoşuna gitmişti. Evine çekilen Baykal'ın her ne kadar dile getirmese de partinin tüm organlarıyla kendisine sahip çıkmasını ve genel başkanlığa dönmesi için gördüğü destekten memnun olduğu anlaşılıyordu. Nitekim gerçekten de bir grup partili istifa gününden beri Baykal'ın evinden ayrılmıyor, Baykal liderliğe dönünceye kadar açlık grevi yapacaklarını söylüyorlardı. Önder Sav, Baykal'a kayıtsız şartsız destek açıklaması yaptıktan sonra genel merkeze döndü. Burada genel merkez yöneticilerine bir konuşma daha yaptı. Konuşmada yine Baykal'a sahip çıkıp bu komployla hesaplaşacaklarını söyledi. O saatlerde kimsenin aklına gelmeyen bir nokta vardı. Önder Sav Baykal'a sahip çıkmasına çıkıyordu ama bunun sebebi Baykal'ın geri dönmesi değil, şık bir vedayla siyaseti bırakması içindi. Nitekim kısa bir zaman sonra Sav'ın gerçek niyeti ortaya çıktı. CHP sadece 10 gün sonra 22 Mayıs'ta olağanüstü kurultaya gidecekti. Gidecekti, gitmesine de ortada ne genel başkan vardı ne de genel başkan adayı. Genel kanaat Baykal'ın bir şekilde ikna edilip dönecek yönünde olsa da Önder Sav'ın planları başka doğrultudaydı. Sonunda güneş doğacak, geliyor Kılıçdaroğlu. Hem temiz hem de dürüst bir insanoğlu. CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, özellikle 2007 seçimlerinde yaşanan hezimet sonrasında partide yıldızı parlayan isimlerin başında geliyordu. 2009 yerel seçimlerinde partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuş ve 2004'e göre oyları epey yükseltmişti. Kemal Bey partinin yenilikçi kanadını temsil ediyordu. Kendi ifadesiyle Dersim Alevisi bir aileden geliyordu. CHP'nin ulusalcı şahinlerinden Onur Öğmen'in Tunceli Harekatı'nın savunmasına kamuoyu önünde tepki göstermiş ve dikkatleri üzerine çekmişti. Kılıçdaroğlu'nun kamuoyunun dikkatini çeken bir diğer özelliği de dosyacılığıydı. Melih Gökçek, Dengirmir Mehmet Fırat gibi isimlerle yaptığı açık oturumlarla popülaritesini yükselttikçe yükseltti.
224,5 dolarlık bir saati aldınız mı almadınız? Birinci sorum. İkinci sorum. Şimdi, bu saati bu fiyattan dünyada alan başka bir ülke var mıdır, yok mudur? Üçüncü sorum. Bu fiyatı siz Ankara halkına 300 dolara sattınız mı, satmadınız mı? Çünkü ben o programda özet vermiştik. Evet. Ben ayrıntıya girmek zorundayım. Ankara halkının 100 milyonlarca dolar nasıl soyulduğunu anlatmak zorundayım ben.
Kılıçdaroğlu mükemmel bir hatip, birikimli bir teorisyen değildi. Bürokrasi geleneğinden gelen araştırmacı, çalışkan bir devlet görevlisiydi. CHP'nin tabanında ve örgütlerinde büyük bir Alevi yoğunluğu vardı ama genel merkez Alevi bir lidere öyle pek rastlamıyordu. Kılıçdaroğlu bu özelliğiyle öne çıktı. Belki de hepsinden daha önemlisi Kılıçdaroğlu yeniliği temsil ediyordu ve CHP'nin yeniliğe ihtiyacı vardı. Partinin güç merkezini oluşturan ama halkta karşılığı sınırlı olan ulusalcı Kemalist entelijansiyanın karşısında daha halktan bir hüviyete sahipti. Tüm bunlar ve fazlası birleşince de Baykal'ın istifasının ardından tüm gözler Kılıçdaroğlu'ndaydı. Üç ihtimal konuşuluyordu. Baykal geri dönecek, Önder Sav kendini genel başkan yaptıracak, Kılıçdaroğlu öne çıkacak. Üçüncü ihtimali Kılıçdaroğlu çabucak ortadan kaldırdı. Baykal'a yapılan komplonun hesabını soracaklarını, genel başkan adayı olmak gibi bir niyetinin olmadığını söyledi.
Sizin liderliğiniz...
Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği olan bir partidir. Kurumun yetkili organları görevlidir.
Tüm gözler yeniden genel sekreter Önder Sav'a çevrilmiş, neredeyse tüm il başkanları da Sav'ın gözünün içine bakmaktaydı. Tek bir işaretiyle delegelere Baykal'ı tekrar aday göstertebilir ya da kendisini veya başka birisini de aday olarak sunabilirdi. Güç onun elindeydi. Gel gelelim Önder Sav'a genel başkan olmak pek de çekici gelmiyordu. Genel sekreterlik makamında fazlasıyla güçlü bir konumdaydı. Parti örgütü elindeydi. Üstelik genel başkanlık sadece parti içi örgütsel gücü değil, toplumsal sempatiyi de gerektiriyordu. Ve bu Sav'da yoktu. Tüm soru işaretleri 17 Mayıs günü giderildi.
Nerede olduğun değil, neye ihtiyacın olduğu önemli. Hayvel tüm mesafeleri ortadan kaldırıyor, sana ve zamanına değer veriyor. Online terapide 5 yıllık deneyimi ve bünyesinde yer alan 1000'i aşkın yetkili uzman ile Hayvel ihtiyaçlarına özel terapi hizmetini sana sunuyor. Açıklamada yer alan linkten Hayvel uygulamasını indirebilir, ücretsiz ön görüşmelerle bu bahar yeni bir sene merhaba diyebilirsin. Üstelik bu yolculuğa çıkarken kullanabileceğin POD10 indirim kodunu da unutma.
Bilginin bolluğu ve ulaşılabilirliği bizi her şeyi bilmek ile hiçbir şeyi umursamamak arasında zorlu tercihlere itiyor. Ben Serdar Kuzuloğlu. Podbi ile birlikte hazırladığımız Haddini Aşan Yaşam Rehberi bir şeyler öğretme iddiasında değil. Hayata sorular yöneltmenin, öğrendiklerini aktarmanın, bilmediklerini ise bilenlere sormanın peşinde. Bu çağın belirsizliğine yaraşır şekilde haddini bilmek ile aşmak arasında savrulanların acil durum toplanma alanı.
Önder Sav Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek desteğini açıkladı. Sav'ın pozisyon almasını bekleyen 40 il başkanı da aynı gün genel başkan adaylarının Kılıçdaroğlu olduğunu duyurdu. 18 Mayıs günü geldiğinde Kılıçdaroğlu'nu destekleyen il başkanı sayısı tam tamına 60'tı. Bu iş bitmiş, konu kapanmıştı. Kılıçdaroğlu'na mesafeli yaklaşan partinin ulusalcı kanadı da örgütün güçlü desteği yüzünden kenara çekilmek zorunda kaldı. Kılıçdaroğlu'nu en sert eleştiren ekibin başında gelen koyu ulusalcı Onur Öymen bile kararı kurultay verecek sözleriyle yetinmiş, esaslı bir çıkış yapamamıştı. Yaklaşık 8 gün süren bu belirsizlik sürecinin en büyük kurbanı ise Deniz Baykal'dan başkası değildi. Ankara'daki evinde kırgın ve küskün bekleyen Baykal, partisinin tüm kadrolarıyla kendisine sahip çıkıp yeniden genel başkanlığa taşıyacağını ümit ederken bir anda kendisini dairenin dışında bulmuştu. 22 Mayıs günü gelip çattığında Ankara spor salonu tıklım tıklımdı. Ve yaklaşık 40 bin kişinin önünde tek aday olarak seçime giren Kılıçdaroğlu, Başbakan Kemal sloganlarıyla büyülenmiş bir kalabalığın önünde coşku içindeydi.
Bu kongre tarihi bir kongredir. Bu kongrede kongrenin bütün üyeleri, bütün delegeleri, bütün milletvekilleri artık düğmeye basıyoruz. Artık uzun yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Yürüyüş değil, artık iktidara koşuyoruz.
Kurultay salonuna Kılıçdaroğlu ile birlikte gelen Önder Sav'ın keyfi yerindeydi. Genel başkan olmamış ama genel başkanı tayin etmişti. Genel sekreterlik koltuğunda eskisinden de güçlü olacağına ve Kılıçdaroğlu'nun kendisini hep vefa hissedeceğine emin gibiydi. CHP için 2010 yazı, yeni genel başkanın arkasına aldığı sempati rüzgarı ile koltuğuna alışması 12 Eylül 2010 referandumunun kampanya süreciyle geçti. 12 Eylül 2010 referandumunda AK Parti, Gülen cemaati ve bilimum özgürlükçü liberal çevrelerin güçlü desteğiyle %58 oy oranıyla güçlü bir eve sonucu çıktı.
Değerli basın mensupları, sandığa giderek hayır da dese, evet de dese, iradesini yansıtan ve demokrasiye güç veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Dünyanın dört bir yanından, okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi destek kutluyorum.
CHP ve MHP'nin başını çektiği hayır bloğu hezimete uğradı. 12 Eylül 2010'da çıkan %58'lik evet oyunun ardından CHP'de bir iç tartışma başladı. Bizzat genel başkanın dile getirdiği bu tartışmaya göre CHP artık kendini sorgulamalı ve halka yaklaşmayı öğrenmeliydi. Dindarların ve Kürtlerin CHP'den öcü görmüş gibi kaçtığı yılların geride kalması gerekiyordu. %21 oy oranına takılıp kalan ve geleneksel ulusalcı tabanından sıyrılamayan CHP'de Kılıçdaroğlu'nun liderliğindeki parti yönetimi faturayı partinin gelenekçi ve sert yöneticilerine kesmeye karar verdi. Tüm bu gelişmelerin ışığında 4 Kasım 2010 tarihi gelip çattı. Bu tarih CHP'de önemli bir ihtilal tarihidir. Siyasi literatüre geçen ve 50 yıl sonra bile tartışılacak olan yeni CHP söyleminin hayat bulduğu tarihtir. Yapılan parti meclisi toplantısında arkasına güçlü bir destek alan Kılıçdaroğlu, Önder Sav'ın 10 yıllık genel sekreterliğine son verdi. Tüm yatırımlarını parti örgütlerine yapan, parti meclisinde çoğunluğu olmayan Önder Sav, gafil avlanmış, bir anda ne olduğunu anlayamadan kendini kapının önünde bulmuştu. Önder Sav'la birlikte büyük çoğunluğu genel merkez yöneticisi olmak üzere Sav'a yakınlığıyla bilinen çok sayıda isim o gece tasfiye edildi. Neticede atı alan Üsküdar'ı geçmiş, genel başkan sıfatıyla parti meclisinde çoğunluğa sahip olan Kılıçdaroğlu, sakin ve sessiz mizacından beklenmeyen bir atiklikle davranmış, bir gecede tüm kadroları yenilemişti. Önder Saf bu hamleden daha önce haberdar olsa örgütleri harekete geçirerek engel olabilirdi. Ancak her şeyin olup bittiğini gören il başkanları da gücün yanında saf tutarak Saf'ın tasfiyesine ses çıkaramamıştı. Gelelim bu podcast'in yazılmasına ilham kaynağı olan önemli ayrıntıya. CHP genel merkezi savaş meydanına dönmüşken, her katta bir başka yönetici açıklama yaparken, Önder Sav ve ekibinin 10 yıllık hakimiyeti sona ermişken, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bilin bakalım nereye gitti. Yanına eşi Selvi Hanım'ı da alan Kılıçdaroğlu, Söğüt Özü'nde AK Partili milletvekillerinin mekanı olan Fevzi Hoca balıkçısına giderek balığını yedi. Bilerek cam kenarına oturması, dışarıda onu bekleyen gazeteci ordusuna görüntü vermek için yaptığı bir seçimdi. Dışarı çıktığında da kendisine meraklı gözlerle bakan ve sorular soran gazeteci ordusuna gülümseyerek ''Her şey yolunda arkadaşlar, balık da çay da çok güzel'' dedi. Ortalık yangın yeriyken Kılıçdaroğlu'nun Fevzi Hoca ziyaretinin birçok anlamı vardı. En önemlisi parti örgütlerine ''Güç benim elimde, kimse yanlış bir şeye kalkışmasın'' mesajıydı. Verdiği diğer mesajsa çok daha manidardı. Alkolsüz balık restoranı tercih ederek Önder Sav'ın temsil ettiği zihniyete gönderme yapıyor, rakı sofralarında memleket kurtaran dinozor ulusalcı etiketini partiden temizleyeceğini ilan ediyordu. Nitekim gerçekten de Kılıçdaroğlu, rakı sofrası Atatürkçüleri metaforunu sık sık kullanmış, sonraki kurultaylarda da yaptığı konuşmalarda ''Ben rakı sofrasında konuşan adam istemiyorum'' demişti. Önder Sav'a gelince, belki de sakin ve deneyimsiz olmasından dolayı kolayca avcunun içine alabileceğini düşündüğü Kılıçdaroğlu tarafından ilhak edileceğini tahmin edememiş ve koltuğundan olmuştu. Saf daha sonra kendisiyle birlikte tasfiye edilen diğer parti yöneticileriyle birlikte bir süre daha mücadele etti. Daha sonra iyiden iyiye siyasetten elini ayağını çekti. Zaten çok yaşlanmıştı ve enerjisi de yoktu. Kılıçdaroğlu CHP içinde gerçekleşen savaşı kazanırken partiyi istediği gibi dizayn etme gücüne de erişmişti. Mayıs 2010'da bir yatak odasında çekilen görüntülerle başlayan tarihi süreç 7 ay sonra alkolsüz balık restoranında sona erdi.
Bir süredir çok stresliyim. İçimde bir sıkıntı var. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum.
Kendini iyi hissetmeye bugünden başla. Online terapide 5 yıllık tecrübesi ve 500 binin üzerinde kullanıcısıyla Hayvel'le terapi yolculuğuna başla. Hadi kendi baharına rahat ve ferah bir adım at.